Akal kalıp Allah'ın sözüne kulak verelim. İsa diyor, size şunu söyleyeyim, insanların önünde beni açıksa kabul eden herkesi, insanoğlu da Tanrı Allah'ın melekleri önünde açıksa kabul edecek. Ama kim beni insanlar önünde inkar ederse, kendisi de Allah'ın melekleri önünde inkar edilecek. İnsan oğluna karşı bir söz söyleyen herkes bağışlanacak. Oysa kutsal ruha küfreden bağışlanmayacaktır. Sizi havra topluluklarının yöneticilerinin ve yetkililerinin önüne çıkardıklarında kendimizi neyle nasıl savunacağız ya da ne söyleyeceğiz diye kaygılanmayın. Kutsal ruh o anda size ne söylemeniz gerektiğini öğretecektir. Ya Rab, bizi gerçekle kutsal kıl, senin sözün gerçektir. Amin. Ben bugün size ilk olarak eski antlaşmadaki metinden biraz paylaşmak isterdim. Demin duydunuz ki burada bu metinde 4 genç adam, Daniel, Hananya, Mişail ve Azarya görebiliriz. Bu 3 arkadaş Sadrak, Mezak ve Abednego olarak da bilinir. Çünkü onların adları değiştirildi bu Babil'de. Bunlar kral Nebukadnezar tarafından Yeruşalim'den tutsak olarak alınmış ve Babil'deki saraya götürülmüşlerdi. Daniel henüz 16 yaşındaydı. Nebukadnezar ondan biraz büyüktü. Daniel Babil'e götürdüğü dönemlerde tahta yeni geçmişti ve Babil İmparatorluğu'nun en güçlü kralıydı. Daniel ilk kuşatmada götürülen sürgünler arasındaydı. Krallıkta yüksek bir yere gelmiş ve tutsaklığının 70 yılı boyunca krallıkta etkili olmuştu. Onunla beraber tutsak olan kardeşlerinin Koreş'in buyruğu uyarınca, Koreş o zamanki Pers kralıydı veya sonra iktidara geldi. Koreş'in buyruğu uyarınca Yeruşalim'i dönüşlerini dünyada hükmeden Babil imparatorluğunun çöküşünü ve yerine yeni bir imparatorluğunun kuruluşuna görmüştür. 90 yaşında bile Pers, yani bugünkü İran, Pers seçkin bir konuma sahip olmuştur. İlk olarak bu Daniel kitabındaki yazılmış olan olayları düşünürken, yani halk kendi memleketini bırakmak zorunlu kaldılar ve yabancı bir ülke taşınmalıydılar. Böyle bir olaya düşünürken, tabii ki çok berbat bir zaman olması gerek. Belki. Galiba biz böyle bir şekilde düşünüyoruz. Ama durum ne olursa olsun, Allah bizimledir ve bizi bırakmaz. Daniel kitabını okurken okuduğum zaman en az bunu öğrendim ben. Hayat durumumuz ne olursa olsun Allah bunu bilir ve biz iledir. Daniel ve arkadaşları bu Babil sarayında yasamlarına karşın ahlakın çok gevşek, standartların çok düşük olduğunu bir ortamda yaşıyorlarmış. Ne var ki kendilerini sarayın bu kötülüğünden uzak tuttuklarını görüyoruz. Her şey onlara karşı olsa bile onlar Allah'a sadık kaldılar. Bizim çağdaş dünyamızda 2012 yılında Tabii ki kötülükler dolu. Ama o kardeşlerin, genç kardeşlerin, onların yaşadığı döneminde, de sarayın avlularında ve her yerde kötülük ve yolsuzluk vardı. Bazı kişiler böyle bir şekilde düşünebilirler. Keşke ben 150 yıl daha önce veya hatta daha önce yaşasaydım. Benim hayatım mutlaka daha kolay olurdu. Veya İsa'nın yaşadığı zamanında yaşasaydım ve hatta onu görseydim ne kadar iyi olurdu. Ama herhangi bir çağ olursa olsun hayat kolay değildir. Bu dünyada bir gerçek anlamamız gerek. Bu dünya asla cennet olamaz. Neden? Çünkü burada biz günahkar insanlar yaşamaktayız. Ama kardeşler, İsa Mesih bu dünyaya senin ve benim için geldi ki ve onun yaptıklarına ve söylediklerine güvenerek ebedi hayat kavuşup girebileceğiz. Bu zaman olacak. Allah'a şükür olsun. Babil saraylarında karşılaştıkları ilk denemelerde bu üç gencin Daniel ile beraber karşı koyduklarını görüyoruz. Daniel kitabının başlangıcından biraz okuyordum. Daniel dinsel açıdan kendini kirletmemek için kralın onlara ayırdığı yemeklerden yemeyi de şaraptan içmeyi de istemedi. Bu yoldan kendini kirletmemek için saray görevlilerinin yöneticisine ricada bulundu. Ve saray görevi onların dileklerini yerine getirdi ve başka yemek onlara vermiş. Bu gençler zor durumlar karşılaştıklarında her seferinde zafer kazandılar. Onları en az üç zor durumda görebiliriz. Onların tek bir olay şimdi olay hakkında biraz anlatacağım. Onlar nasıl fırına atıldı ve neden? Tabii ki bu Daniel'in kitabında çok büyük olay oldu. Ama metnimiz oldukça uzun olduğu için bu tek bir olay hakkında söylediğim gibi anlatacağım. Neden çok zor bir duruma düştüler söz konusu gençler? Okuyacağım. Üçüncü bölümden. Kral Nebukadnezar altın bir heykel yaptı. Boyu 60, eni 6 arşindi. Onu Babil ilinde Dura ovasında dikti. Ve herkesin bu altın heykel tapınması gerekti. Ama bu genç arkadaşlar bu heykele tapınmak istemediler. Bunun üzerine bazı kıldanlılar yaklaşıp Yahudileri suçladılar. Kral Nebukadnezar'a, "Ey kral, sen çok yaşa," dediler. Oysa Babil'inde yüksek görevlere atadığın Sadrak, Mezak, Abednego adında bazı Yahudiler var. Bu adamlar seni saymadılar, ey kral. Senin ilahlarına kulluk etmiyor. Diktiğin altın heykeli tapınıyorlar. Büyük öfkeye kapılan Nebukadnezar, Sadraki, Mesaki, Abednego'ya çağırttı. Bu kişiler kralın yanına getirildiler. Nebukadnezar, ey Sadrak, Mesak, Abednego, ilahlarıma kulluk etmediğiniz, diktiğin altın heykeli tapınmadığınız doğru mu? Diye sordu. Ve şimdi boru, neylir, kanun, arp, davul ve her sesi dalgı çalgıt sesini duyar duymaz yere kapanıp yaptığın heykele tapınmaya hazırsanız ne iyi. Ama ona tapınmazsanız hemen kızgın fırına atılacaksınız. O zaman bakalım hangi ilah sizi elimden kurtaracak. Sadak Mezak ve Abednego. Bu konuda kendimizi savunma gereğini duymuyoruz diye karşılıkladı. Kızgın fırına atılsak bile, ey kral, kendisine kulluk ettiğimiz Allah bizi kızgın fırından kurtarabilir. Senin elinde de bizi kurtaracaktır. Ama bizi kurtarmazsa bile, bil ki, ey kral, ilahlarına kulluk etmeyiz. Diktiğin altın heykele tapınmayız. Bu kralın emriye itaat etmeseydiler, fırına atılacaktı. Ama bu üç kişi genç itaat etmeyi reddeder. Ve kral onları fırına attırdı. Bu üç genç, Allah'ın onlara ne buyurduğunu çok iyi biliyorlardı. Yani birinci emir hakkında. Kendine put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Gençler, despot krala karşısında korkusuzdular. Bu gençler bağlı olarak kızgın fırına düştüler. Söyleseydiler, kurtulmak istiyoruz. Bu diktiğin heykele tapınabiliriz. Böyle söylemekle hiç problem olmazdı. Ama onlar ne dediler bu güçlü krala? Bu konuda kendimizi savunma gereğini duymuyoruz diye karşılık verdi. Kızgın fırına atılsak bile ey kral, kendisine kulluk ettiğimiz Allah bizi kızgın fırından kurtarabilir. Senin elinde bizi kurtarabilir. İnanılmaz cesur adamlar. Ne olursa olsun, ne gelirse gelsin Allah'a güvendiler. Ama gençler fırındayken ne oldu? Daniel kitabından okuyoruz. O zaman kral Nebukadnezar şaşkınlık içinde birden ayağa kalktı. Danışmanlarına, biz ateşin içine bağlı üç kişi atmadık mı? Diye sordu. Danışmanlar, kuşkusuz ey kral, diye karşılık verdi. Kral, ben dört kişi görüyorum, dedi. Ateşin içinde yürüyorlar. Bağlarından çözülmüş, hiçbiri zarara uğramamışlar. Dördüncünün görünümü de bir ilahi varlığıyla benziyor. Sonra kızgın firinin kapısına yaklaşarak, ey yüce Allah'ın kulları Sadrak, Mezak, Abednego, dışarı çekip buraya gelin, diye seslendi. Bunun üzerine Sadrak, Mezak, Abednego ateşin içinden çıktılar. Şatraplar, kaymakamlar, valiler, kralın danışmaları onların çevresini toplandılar. Adamların bedenlerinde ateşin hiçbir etkisi olmadığını gördüler. Ve onlar diyor ki yani, onlar buyruğuma karşı geldiler. Kral diyor, kendi tanrılarından başka bir ilaha kulluk edip tapınmamak için canlarını tehlikeye attılar. Daha önce söylediğim gibi bu cesur gençler insanların ve özellikle bu bağlamda kralın sözlerinin yerine Allah'ın vaatlerine ve itaatlerine güvendiler. Her şey Allah'ın eline bıraktılar. Putlara tapınmak istemediler. Kutsal kitaptaki Musa'ya verdiği birinci emri iyi bildiler. Benden başka Allah'ın olmayacak. Allah yalnız ve yalnız kendisinin tapınılmaya layık olduğunu söylüyor. Bu yasayı çiğnemek için güneşe, aya ve yıldızlara tapınmaya gerek yok. Düşüncelerimizde, duygularımızda, sevgilerimizde, önceliği Allah'tan başka herhangi bir kişiye ya da bir şeye verdiğimiz an bu yasaya karşı gelmiş oluruz. Bizim Allah'ımız bencil tutku, bir eğlence, bizi bağlayan bir alışkanlık ya da putlaştıracak derecede sevdiğimiz bir kişi olabilir. Bankada biriktiren paralarda insanların yüreğinde Allah'ın yerine gelebilir. Bunun gibi söylediğim sözler ile sizi vurmak istemiyorum. Ama biz herkes biliyoruz ki bu dünyadaki iyi ve lazım şeyler yüreğimiz çok kolay doldurabilir. 10 buyruktan birinciyi tutmak demek, İsa Mesih'in belirttiği gibi Rabbimiz olan Allah'ın bütün yüreğimizle, bütün canımızla, bütün aklımızla sevmek demektir. Bu sözler bize karşı geliyor. Onları tutamıyoruz. Onlara göre yaşamıyoruz. Ne kadar istersek olamaz. Bunu veya şunu yapmalıydım ama yapamadım. Bu yüzden Rab İsa bu dünyaya geldi. Bizim günahlarımız için. İsa Mesih dışında hiçbir insan bu birinci emir veya başka buyruklar tutamamış. Evet, bu Daniel'in metnine. Kral Nebukadnessar büyük şeyler gördü. Büyük mucizeyi gördü. Ama bu kitabın sonraki bölümleri okuduğumuzda kralın imanlı olmadığını anlıyoruz. En az ben bu şekilde bu metin anlıyorum. Tabii ki sadece Allah onun gerçek durumunu biliyordu. Kurtuldu mu veya kurtulmadı mı? Ama hatırlayabilir misiniz? Ferisiler de İsa'nın yaptıklarını gördüler. Ama onun Allah'ın oğlu olduğuna iman etmemişler. Demek ki sadece büyük ve harika mucizeler görmekle insan imana gelmez. Sadece ve sadece Allah'ın sözü aracılığıyla. Ama bugünkü vaaz metnine birkaç düşünce size söylemek istiyorum. Bugünkü metinde İsa bağışlamayan günah hakkında konuşuyor. Kutsal yazıların bazı metinleri bağışlanmayacak bir günahtan söz etmektedir. Matta İncil'inde şöyle yazılmıştır. Bunun için size diyorum ki, insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak. Ama ruhak edilen küfür bağışlanmayacak. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen bağışlanacak. Ama kutsal ruha karşı bir söz söyleyen ne bu çağda ne de gelecek çağda bağışlanacak. Korkunç sözler değil mi? Ve kutsal kitaptan bir parça daha İbranilere yazılı mektubunda 6. bölümünde şöyle yazılmıştır. Bir kez aydınlatılmış, köksel armağanı tatmış ve kutsal ruha ortak edilmiş. Allah sözünün iyiliğini ve gelecek çağın güçlerini tatmış oldukları halde, yoldan sapanları yeniden tövbe edecek duruma getirmeye olanak yoktur. Çünkü onlar Allah'ın oğlunu adeta yeniden çarmıha giriyor. Herkesin önünü azalıyorlar. Çok ciddi sözler. Burada genel imansızlıktan değil, kutsal ruha karşı bir söz söyleyen, kutsal ruha küfreden ya da yoldan sapanlardan söz edilmektedir. Belli bir günah söz konusudur. Kutsal ruhun etkinliğini reddetmek, onun hakkında kötü konuşmak, Mesih'in gerçeğini bile bile reddetmek ve Mesih'i azalamaktan bahsediyor. Veya belki daha uygun bir olasılık. Bu günahı söyle tanımlamaktadır. Bağışlanmayan günah, kutsal ruhun Mesih'le ilgi tanıklığına yönelik son derece kötü ve kararlı bir tutum takınmak ve bu tanıklığı şeytana atfetmektir. Ferisilerin bu adam cinleri, ancak cinlerin önderi Baalzebul'un gücüyle kovuyor. Yorumu üzerine kutsal ruh, İsa kutsal ruhla ilgili günahın bağışlanmayacağını söylemiştir. Ferisiler İsa'nın işlerini tekrar ve tekrar tanık olmuşlardı. İsa kör ve dilsiz bir cinliye iyileştirdi. Onun görmesini ve konuşmasını sağlamıştı. İnsanlar şaşkına dönmüş ve kalabalık halinde İsa'yı izlemeye başlamışlardı. Ferisiler İsa aracılığıyla insanlara yaşam ve sağlık getiren kutsal ruhun etkinliğini açık bir şekilde tanık olmuşlardı. Ne var ki gözlerinin önünde gerçekleşen etkinlerine rağmen İsa'nın yetkisini ve öğretisini reddederek bunları şeytana atfettiler. Bu demek ki ferisiler, dikkat edin ki, İsa Allah'ın adıyla değil, tam tersini şeytanın gücüyle her şey yaptı. Öyle dediler ferisiler. Ne kadar büyük ve iğrenç bir yalan idi. İsa özellikle bu bağlamda dedi, ne dedi? İnsanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak. Ama ruha edilen küfür bağışlanmayacaktır. Bu günah neden bağışlanmayacak? Böyle bir durumda yüreğin katılığı öyle büyüktür ki, günahlı kişiye tövbeye yöneltmek için tüm sıradan yöntemler boşa çıkmıştır. Ama bir şey unutmayalım. Biz insanların yüreğindeki gerçek durumunu göremiyoruz. Bu yüzden hiç peşin hüküm verme. Biz öbür kişiler hakkında herhangi bir şekilde düşünebiliriz. Ama gerçeği sadece ve sadece Allah biliyor. Bazı kişiler bu konuda veya bu sözlerin önünde, yani İsa Allah bana hiç bağışlamayacak mı? Bu konuda veya bu sözlerin önünde sıkıntı içinde yaşıyorlar. Duyabilirler, hissedebilirler. Ben kutsal ruha karşı günah işledim mi diye sorabilirler. Ama bu soruya soran bir kişiye mutlaka şöyle bir cevap verebilir. Kutsal ruha karşı İsa'nın söylediği, kastettiği günah yaptıysan, sen bu soru asla hiçbir zaman soracaktın. Bu konu ile ilgili çok eski bir öğüt vardır. Eğer sen kederlenerek kutsal ruha karşı günah işledin mi diye sorarsan, mutlaka bu söz konusu günah yapmadın, işlemedin. Kutsal ruha karşı günah işleyen bir kişi ruhsal şeyler ile hiç ilgilenmez, değer vermez, hiç ilgi göstermez, ölü gibidir. Bu korkunç bir durumdur. Ama bize gelince, Allah'a şükür olsun, kiliseye geldik, Allah'ın sözünü işitelim diye, biz onun sözünü duymak istiyoruz. Rabbin sofrasına katılmak istiyoruz. Biz ruhsal bakımdan yaşamaktayız. Bu salt ve salt Allah'ın bize gösterdiği lütuftan dolayı. Amin.